Kutsal İsyan 4, 13. ayrım, sayfa 202. Mütalaa-i mahsusan berveçi atidir. 1. Aydın vilayetinde Kuvayi Milliye İtilaf Devletlerine mütecaviz olmayıp, sırf 100 bin Müslümanın hicretine, yani sefaletten mahvına 50 bini mütecaviz Müslümanın şehadetine sebebiyet veren zalim ve gaddar Yunanlıların harimi namusu milliyetlerinden bilihraç İzmir vilayetinin tamamıyla tahliyesini istihdaf etmektedir. İnsaniyet ve medeniyet hisleriyle daha fazla kan dökülmemesi için bu hususun İngiliz generali Milne'den rica edilmesi münasip mütalaa kılınır. İnsani ve medeni hislerle meşbu olduğuna iştibah edilemeyen Paris Konferansı'nın bu ricayı isaf edemeyeceğine bir sebep görülemez. 4-5 İngiliz zabiti ile Yunan askerinin zulümkar vaziyetinin tebeddül edeceğine hiçbir Müslümanın inanmayacağı muhakkaktır. 2. Hükümet ile millet arasında mevcut ve devam etmekte olan ihtilaf, şu mühim anda hükümetin zayıf bulunması ve aleyhimizde harekete hazırlanan dahili ve harici düşmanların teşvik ve teşrici noktayı nazarından gerek makamı hilafeti ve gerekse vatanı pek büyük tehlikelere maruz kılacağından, hükümet seniye ile millet itilafı tam ile mukadderatı milletin arzuyu milliye muvafık bir surette temini her neye vebeste ise ona göre tedabiri mukteziyenin ittihazını pek ziyade merbut bulunduğum millet ve vatanım namına arz ve istirham ve bu büyük vazife-i vataniyeye delaleti zat-ı samimi nezaret penahilerinden intizar eylerim efendim. Ali Fuat Paşa bu yiğitçe raporu yollamadan önce Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'e de bir kez okudu. Genç Paşa öteden beri kurmay başkanlarının düşüncelerini yoklamayı gelenek edinmişti. Ömer Halis Bey raporu dikkatle ve biraz da heyecanla dinledi. Ali Fuat Paşa okumaya bitirince ona "Mütalaanızı öğrenmek istiyorum." dedi. "Tamamıyla hemfikirim paşam, ancak Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa bu acı sözlerinizden memnun olmayacak." "Orasını ben de takdir ediyorum. Başka." Biraz duraksayan kurmay başkanı sonra şu karşılığı verdi. "Kumandan iskat etmeleri ihtimalini de düşündünüz mü paşam?" "Evet, bunu da düşündüm. Bu karakterdeki harbiye nazırları benim gibi bir kumandan istemezler. Esasen daha uzun müddet beni bu vazifede bırakacaklarına ihtimal vermiyorum. Siz şimdi bu raporu derhal tebiz ettiriniz. Bugün gitmesi lazım." Ömer Halis Bey tebiz ettirilmek üzere raporu alıp gittikten sonra henüz kafasının içinde verdiği karşılığın psikolojik yankıları çınlayıp duran genç paşa başını ellerinin arasına alıp bu raporla ne demek ve ne anlatmak istediğini bir kez daha düşündü. Evet, kurmay başkanı Ömer Halis Bey endişelerinde haklı olabilir. Ancak kanaatlerimi açıkça yazmakla hasımlarımıza müspet ve doğru bir kurtuluş yolu tuttuğumuzu ve macera perestlikten kaçındığımızı anlattım. Milli siyasetle arasında mevcut ve devam etmekte olan ihtilaf, şu mühim anlardan hükümetin zayıf bulunması aleyhimize harekata hazırlanan dahili ve harici düşmanların teşvik ve teşcihi noktayı nazarından gerek makamı hilafet ve gerekse vatanı büyük tehlikelere maruz kılacağını, hükümet ile millet itilafı tam ve mukadderatı milletin arzuyu milliye muvafık bir surette teminini istedim. Evet, bu cümlelerin anlamı açıktı. Çökmek üzere bulunan Osmanlı İmparatorluğu yerine, Türk milleti ve imparatorluk hükümeti yerine demokratik bir idarenin gerektireceği bir siyasetin tutulmasını savundum. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa elbette salık verdiğim bu çözüm çarelerinden hoşnut olmayacak, beni kandırıp tuzağa düşüremediklerini anlayacaklar. Yerime kendilerini hizmet edecek bir kumandan arayacaklardır. Raporu yazarken bunların hepsini bir bir düşündüm. Fakat bana karşı tutumları ne olursa olsun, tuttuğum yolu değiştirmeye güçleri yetmeyecektir. Çünkü birkaç gün sonra Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla milli direnmeye taraftar olmayan ve milli teşkilatları dağıtarak sanki düşmanlarımıza yardım etmeyi düşünen hükümeti merkeziye ile her türlü ilişkilerimiz elbette kesilecektir. Beni kumandanlıktan atsalar bile emriniz başım üstüne deyip çekilip gidecek değilim. Üzerime düşen milli ödevi her ne pahasına olursa olsun sonuna dek yapacağım. Rapor temize çekilip geldiğinde Genç Paşa buna hemen imzasını attı ve Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'e bakarak "Şimdi biraz daha müsterihim," dedi. Ali Fuat Paşa gönderdiği raporun yankılarını gerçekten büyük bir merakla bekliyordu. İstanbul'dan olumsuz bir karşılık gelmesi daha çok beklenebilirdi. Nedir ki bu genç paşanın durumunda herhangi bir değişiklik yapacak güce sahip olmayacaktı. O çoktan beri seçtiği bir granit yığınının üzerine çizmelerinin topuklarını gömmüş, ufuktaki fırtına bulutlarına sonsuz bir güven ve kararla bakmaktaydı. Onun İstanbul'a karşı almış olduğu durum çoktan beridir meydandaydı. Bu raporun yapacağı iş, İstanbul hükümetinin de kendisine karşı beslediği duyguların meydana çıkmasını çabuklaştırması olacaktı. Şefik Paşa'nın vereceği herhangi bir karar onun üzerinde en ufak bir sürpriz etkisi yapmayacaktı. Genç Paşa daha 27 Haziran 1910'da mülkiye amirleri ile kumandanlara göndermiş olduğu beyannamede şu anlamda şeyler söylemişti. Gerekince memuriyetimden ayrılıp bir millet bireyi olarak mübarek yurt ve kutsal milletim uğrunda çalışacağıma açıkça söz veriyorum. Bu yayımladığı beyannamenin son sözleriydi ve Mustafa Kemal'in Erzurum'da attığı o meşhur savaş narasını andırıyordu. Sonra onlar Amasya'da çok önemli ihtilalci kararlar almamışlar mıydı? Bu kararlarda bugünü düşünen ileri görüşlü satırlar demir gibi olduğu yerde duruyordu. İkinci maddedeki o sözler şunlardı. Müfettiş ve kumandanlar herhangi bir sebeple kumandadan iskat edildiği takdirde kendilerinin yerlerine gelecek kimseler işbirliği yapabilecek vasıflara malik bulunuyorlarsa kumandayı devredecek fakat nüfuz mıntıkalarında kalarak vazife-i milliyelerine devam edeceklerdir. İkinci bir İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini halinde kumanda asla terk olunmayacak ve böyleleri kabul edilmeyecektir. Ali Fuat Paşa'nın Süleyman Şefik Paşa'ya salladığı yumruğun kokusu 5 gün sonra çıktı. Patron Genç Paşa'nın işine son verdiğini bildiriyordu. Evet, 20 Ağustos 1919 tarihli telgraf Ali Fuat Paşa'nın 20. Kolordu Kumandanlığından uzaklaştırıldığını bildiren emri kapsamaktaydı. Bu emirde şunlar da vardı. 20. Kolordu'ya yeni Kolordu Kumandanı Ankara'ya gelinceye dek Ankara'da bulunan Tetkiki Hesabat Komisyonu Başkanı Emekli Tuğgeneral Hulusi Paşa vekalet edecektir. Ali Fuat Paşa padişahın iradesini taşıyan bu emre de boyun eğecek değildi. Telgraf sanki daha önce de birkaç kez gelmiş de okuyup geçmiş gibiydi. Elbette Kolordu Kumandanlığını ne Hulusi Paşa'ya ne de İstanbul'un göndereceği bir kuvayi milliye düşmanına bırakıp çekilecekti. Her şeyden önce baş kaldırmış bir ihtilalciydi. İşine gelmeyen her türlü emir, insan ve her şey bu ihtilal direncinin granitine çarpıp sapır sapır dökülmeye mahkumdu. Gel gelelim Kolordu'nun ikinci derecedeki başları bu telgraf üzerine sarsılmışlardı. 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey başlarında olarak paşanın odasına geldiler. Üzgündüler ve bu üzgünlük iyi ve temiz yüzlerinde açıkça okunuyordu. Hele kurmay başkanı ile tümen kumandanı bu üzüntüyü saklamakta ya bir sakınca görmüyorlar ya da meydana vurmakla bir dostluk ödevini yerine getiriyorlardı. Konuşurken sesleri titriyordu. Tümen kumandanı Mahmut Bey arkadaşlarının derin üzüntülerini de yansıtarak şöyle konuştu. Bizi bırakmayacaksınız değil mi paşam? Daima emrinizdeyiz. Bunu arz için gelmiştik. Mahmut Bey'in gözleri doluk samış, heyecandan dili tutulur gibi olmuştu. Daha çok konuşamadı. Genç Paşa onun söylemek isteyip de söyleyemediği her şeyi avucunun içindeki çizgiler gibi biliyordu. Bu arkadaşını çok iyi tanıyordu. O da onlar gibi heyecanla ayağa kalktı ve kısaca şunları söyledi. Göstermiş olduğunuz sıcak alakayı ömrüm oldukça unutamayacağım. Sağ olunuz. Kumandayı Hulusi Paşa'ya bırakmak niyetinde değilim. Eğer milli davamıza sadakatle hizmet edecek hamiyetli bir zat gelirse kumandayı kendisine devredeceğim. Fakat yine buralarda sizinle beraber kalacağım. Vazife-i vataniyemi bir ferdi millet olarak yapmaya çalışacağım. Hepinizin gözlerinizden, yüksek alınlarınızdan öperim. Ali Fuat Paşa'yı ayakta dinleyen silah arkadaşlarının yüzleri birdenbire gizli bir yerden bir kutsal ışık vurmuş gibi aydınlandı. Şimdi hepsi dipdiri, dimdikti ve gözleri büyük bir sevgi, saygı ve inanla Genç Paşa'ya bakıyordu. Akşamleyin tümen kumandanı Mahmut Bey ile kurmay başkanı Ömer Halis Bey'i odasına çağıran Genç Paşa, Hulusi Paşa ile gidip konuşunuz dedi. Vekaleti kabul etmeyecektir. Mustafa Kemal bu sırada Sivas'a yeni gelmişti. Hemen vefalı gençlik ordu ve ihtilal arkadaşına şu avutucu şifreyi göndermekte gecikmedi. 30-8-1919 tarih ve 1022 numaralı şifrenin 3. maddesinde zaten tahmin edilen netice bugüne kadar gecikmek ile bize pek kıymetli zaman kazandırdı. Mukarreratı ahiremiz mucibince harekete karar vermeleri amali mukaddese-i milliyenin tesiri hususuna en büyük zımandır. Bit tabi kumandayı katiyen tek buyurmazsınız. Kararı sabık ve çile gerek Kazım Karabekir Paşa ve gerekse Salahattin Beyefendi kardeşlerimiz nezarete protestoda bulundular. Konya'daki Salahattin Bey'in de aynı veçile hareketi pek tabii görülmektedir. Kemal'i hürmet ve meveddetle gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa da Erzurum'dan Harbiye Nezaretini bombardıman etti. Hulusi Paşa kendisine yapılan uyarma ile Kolordu Kumandanlığı vekaletini almaktan çekinmişti. Adamcağız hasta yatıyordu. Ali Fuat Paşa sonunda 20. Kolordu Kumandanlığı vekaletini yine kendi üzerine aldı. Süleyman Şefik Paşa'nın uzaktan savurduğu darbe bir kez daha Ali Fuat Paşa'nın granitinde kırılmıştı. Bir ihtilalci ayağının sağlam bastığı her yerde direnmek zorundaydı. Ankara kayasına ayaklarını gömmüş olan paşayı buradan artık kendisi de kolay kolay koparamazdı. Artık kararı karardı. Yerine atanacak kumandanlara ne görevini bırakacak ne de onları Ankara'ya sokacaktı. İstanbul hükümetinin böyle köklü tedbirler almaya çalışması boşuna değildi. Anadolu ihtilalcilerinin Erzurum'da topladıkları birinci kongre başarıyla sona ermişti. Şimdi de Sivas Kongresi başlıyordu. İstanbul hükümetiyle padişahı titreten ihtilal yangını Ankara'yı da içine alarak bütün Orta Anadolu'yu ve Batı vilayetlerini saracağı benziyordu. Damat Ferit Paşa ve yardakçıları bu korkunç yangını yerinde söndürmek için ta İstanbul'dan su sıkıp duruyorlardı. Kimi zaman su yerine hortumlar, gaz depolarını daldırıyorlar, böylece de söndürülmek istenen yangın büsbütün alevleniyordu. Süleyman Şefik Paşa'nın son sıktığı şey de su değil petroldü. Bu yüzden Ankara'daki yangın daha çok körüklenmiş, İstanbul'la Ankara arasındaki göstermelik bağlantı da böylece kopmuştu. Ali Fuat Paşa harıl harıl çalışıyordu. Sivas Kongresi'ne gönderilecek delegelere yol gösteriyor, onları adam akıllı uyararak Sivas'a doğru selametliyordu. Batı Anadolu ile İstanbul'dan geçen yolların çok önemli kavşak noktası olan Ankara, ihtilalin haritası üzerine daha şimdiden kocaman bir yangın lekesi gibi oturuvermişti. Erzurum'dan Sivas'a kayan siyasal ağırlık merkezinin davranışlarını koruyan en önemli menziller 20. Kolordu'nun yayıldığı Ankara Kalesi ve dolaylarında bulunuyordu. Ali Fuat Paşa İstanbul'dan gelen yolları sürekli ateş altında tutarken Batı Anadolu'da düşmanla boğazlaşan Kuvayi Milliyecilere babaca destek oluyordu. Erzurum Kongresi sürüp giderken Batı Anadolu'nun düşmanla ateş ilişkileri kuran şehirlerinde de ayrı ayrı kongreler toplanması eğilimi baş göstermişti. Bütün bu eğilimleri bir yere toplayarak Sivas Kongresi stok hazırlamak gerektiğini anlayan Ali Fuat Paşa harekete geçti. 16 Ağustos 1919'da Alaşehir Kongresi toplandı. Bu düşmanla pençeleşmekte olan gerçek Kuvayi Milliyecilerle ihtilalin ana yapısını hazırlayan liderler arasında bir köprü oldu. Kuduz gibi saldıran düşman sürülerini afallatmış olan kahramanları elinden tutan Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla tanıştırdı. Alaşehir Kongresi'nin toplanmasıyla Yunan kurşunlarının vızlayıp durduğu topraklardaki kahramanlarla ta Kars kapılarına dek yayılmış olan Karabekir'in yiğitleri arasındaki boşluk birdenbire doldu ve bütün Türkiye için bir hava boşluğu kalmadan Kuvayi Milliyeci oldu. İhtilalin siyasi liderleriyle gerillacı kumandanlar el ele verdi. Bu büyük bir başarıydı. Bu dakikaya dek düşmanla dişe diş, başa baş boğuşan milli kuvvetlerin başları yalnız kendi yiğitliklerinden emir alıyorlardı. Bu kahramanların çoğu da birbirini bir kaşık suda boğacakmış gibi birbirine hasım ve rakipti. Büyük ihtilal liderlerinin birleştirici otoritesinin bu bölgede görünmesi gerekiyordu. İşte Ali Fuat Paşa Alaşehir Kongresi ile bu işi yaptı. Sivas Kongresi hazırlığı Ali Fuat Paşa'nın gücünün yetiştiği her yerde ilerliyordu. Ağustos'un sonlarına doğru Anadolu'daki iyimser kımıldama daha çok ve olumlu bir biçimde artmıştı. Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara murahhasları mahallerinden doğruca Sivas'a hareket etmişlerdi. Denizli ve Adana murahhasları Ankara'ya gelmek üzereydiler. Konya, Niğde ve Kayseri murahhasları hareket hazırlıklarını yapmışlardı. Balıkesir ve Aydın murahhasları seçilmişlerdi. Böylece Eylül başlarında kongrenin toplanmamasına artık bir sebep kalmamıştı. Ali Fuat Paşa'nın Keçiören'deki evinde çok saygıdeğer bir de konuğu vardı. Bu ak saçlı ve sakallı adam Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa'dan başkası değildi. Sivas Kongresi'ne katılsın ve dövüşte bir ufuk narası çınlasın diye kalkmış oğlunun yanına gelmişti. İstanbul delegelerinden biri olarak Sivas Kongresi'ne katılacaktı. İsmail Fazıl Paşa'nın Sivas'a gitmesi yaklaştıkça heyecanı da artıyor, bir çocuk gibi seviniyordu. Ali Fuat Paşa onu öbür delegelerle birlikte bir arabaya yerleştirirken şunları söyledi. Biliyor musun Fuat? Mustafa Kemal Paşa'yı ne kadar göreceğim gelmişti. Bir oğlumu İstanbul'da bırakmıştım. İkincisini Ankara'da buldum. Üçüncüsüne Sivas'ta kavuşacağım. İsmail Fazıl Paşa'nın İstanbul'da bıraktığı oğlu ve Ali Fuat Paşa'nın orada bağlantı olarak bıraktığı küçük kardeşi Yüzbaşı Ali Bey'di. İkincisi Ali Fuat Paşa'ydı. Üçüncü oğlum dediği de Mustafa Kemal Paşa'ydı. İstanbul'daki evlerinde Ali Fuat Paşa'nın onu kendisine tanıştırdığı günden beri onun Mustafa Kemal'e karşı olan sevgisi gittikçe artmış, hatta bir saygıya dönmüştü denebilirdi. Ali Fuat Paşa ayrılık tekerlekleri dönerken babasının elini öptüğünde yaşlı paşa baba ona şöyle dedi: "İnşallah hayırlı neticelerle döneceğiz. Ben buna inanıyorum." Ali Fuat Paşa'nın değerli konukları arasında İstanbul'dan Antep delegesi olarak gelen Albay Kara Vasıf Bey de vardı. Vasıf Bey de Ali Fuat Paşa'yı ilgilendiren çok önemli haberler vardı. Onun karakol örgütü bütün İstanbul'daki milliyetçi örgütlerle yakından ilgiliydi. Vasıf Bey Ankara valisi Muhittin Paşa'nın neler yaptığını sordu. Sonra Ali Fuat Paşa'nın İstanbul'daki kontrespiyonaj örgütünden aldığı haberleri doğrulayan haberler verdi. Kırşehir'de önemli bir adam yaşıyordu. Bu Cemalettin Çelebi'ydi ve bütün Orta Anadolu Alevilerinin başıydı. Emrinde belki milyonlarca insan vardı. Vali Muhittin Paşa İstanbul'dayken anlaşılan Dahiliye Nazırı Adil Bey ile bu Bektaşi Şeyhini Kuvayi Milliye'ye karşı kullanmak için anlaşmıştı. Herhalde Dahiliye Nazırına çok umut veren vali bavullarını İngiliz altınlarıyla doldurarak yeni bir komplo için Ankara'ya gelmiş, hemen kazaları teftiş bahanesiyle Kırşehir'e yollanmıştı. Ali Fuat Paşa bunu haber alır almaz hemen güzel bir mektup yazdı ve bunu Topçu Albayı Osman Bey'e vererek Alevi Şeyhine yolladı. Osman Bey bir yandan da valinin oralarda ne dolaplar çevirdiğini yakından gözetleyecekti. Evet, iş doğruydu. Muhittin Paşa gerek Alevi Şeyhi Cemalettin Çelebi gerekse öbür babalar üzerinde baskıya benzer etkiler yapmaya çalışmış. Nedir ki bu temiz Anadolu çocuklarını bu sağduyu sahibi insanları ihanet yoluna sürükleyememişti. Çil çil İngiliz altınlarının büyüsü altın renkli bozkır toprakları üzerinde yaşayan altın yürekli insanlara sökmemişti. Gerek Cemalettin Efendi, gerekse babalar ve onların inanırları millet bütünlüğünün kutsal davasına ihanet edemeyecek kadar Türk olduklarını gösterdiler. Ali Fuat Paşa'nın aldığı yeni haberlere göre artık İstanbul hükümetiyle İngiliz işgal kumandanlığı Anadolu'da gittikçe güçlenen Kuvayi Milliye'yi tuz buz etmek için koordine davranmaya karar vermişlerdi. Adil Bey valileri ve öbür mülkiye memurlarını da ele alarak Kuvayi Milliye'ye karşı sürmeye çalışırken Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa da askeri kumandanları avlamak ya da saf dışı etmek için ayrı tedbirler almaktaydı. İngiliz altınları ve propagandası da öbür yandan bu yerli ve padişahçı davranışları beslemeye başlamıştı. Ali Fuat Paşa'nın 20. kolordusunu dinamitlemek için Muhittin Paşa'nın bavullarını altınla doldurup Ankara'ya göndermişlerdi. O bir yandan hiçbir otoriteye bağlanmamış olan ve yalnız kendi güçleri, zekaları ve kendi girişimleriyle ilerleyen düşmana saldırmakta olan Kuvayi Milliye kumandanları arasındaki rekabetler de çok tehlikeliydi. Bunlardan herhangi biri olmadık bir zamanda bir ihanete yol açabilirdi. Salihli cephesini demir gibi tutmuş olan Ethem Bey kuvvetleri, Alaşehirli Mustafa Bey kuvvetlerince ortadan kaldırılmak isteniyordu. Kanlı ve zalim bir derebeyi olan Mustafa Bey her nasılsa elinin altına bir yığın insan toplamış ve Kuvayi Milliyeci olarak adını duyurmuştu. Ethem Bey onun İstanbul'la el altından haberleştiğini sanıyor, bunun için de bir baskına uğramamak için sırasında tam bir usta gerilla reisi olarak bir baskınla onun işini bitireceği günü bekliyordu. Demirci Efe ile Yörükele arasında öldürücü bir rekabet vardı. Hacı Şükrü Bey, aydın ve dolayları umum Kuvayi Milliye Kumandanlığını gittikçe güçlenen Demirci Mehmet Efe'ye bırakıp çekilmek zorunda kalmıştı. İşte büyük ve yüksek bir askeri otoriteye bağlanmamış olan bu cephe her an İngiliz altınlarının saldırısına uğrayabilir ve doldurulması güç gedikler açabilirdi. Bu tehlikeli savaş cephesi üzerinde bir tek otorite kurmaya elverişli güç vardı ki o da 20. kolordu ve onun başı Ali Fuat Paşa'ydı. Sivas, Erzurum sahneleri üzerinde boy veren kahramanların bu cephe üzerinde sözü geçmiyordu. Ali Fuat Paşa bir gün Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey ile 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey'i çağırdı, bir toplantı yaptılar. Tarih çok önemli olaylarıyla burunlarının dibine dek sokulmuş onlardan düşüncelerini soruyordu. Onlar da tarihe bu düşüncelerini söylemekten çekinmediler. Geyve Boğazı'nın batısından doğusuna hiçbir yabancı asker geçirilmeyecektir. Eğer önce geçirilmişse bunlar yeniden boğazın batısına atılacaktır. Eğer bunları başaramazsak işimize karışmalarına karşı koyacağız. Bir silahlı çatışma kapısı açarlarsa biz de silahla karşı koyacağız. Batı Anadolu'da silmek eğilimi gösteren milli örgütlerin yeniden dirençle meydana çıkabilmesi için İstanbul hükümetinin bunlara engel olan çalışmalarını önleyeceğiz ve milli örgütlerin haince çalışmalar karşısında silmemesini sağlayacağız. Pek yakında toplanacak olan genel kongrenin sesini her yana işittirebilmek ve İstanbul hükümeti üzerindeki etkiyi sağlayabilmek için gerektiğinde en şiddetli tedbirleri alacağız. Milli örgütlerin ve milli direnmenin bir yandan İzmir'den Ankara ve Sivas'a, öbür yandan Adana'dan İzmit'e dek her şeye egemen kılınmasına çalışacağız. Yalnız henüz bir düşünce ve niyet durumunda olan bu kararların uygulanması büyük bir çaba ve her şeyden önce yeniden örgütlenme çabası istiyordu. İç ve dış düşmanların toparlanıp çullanmalarına zaman kalmadan bütün geçitleri ve gedikleri tutmak gerekiyordu. Paşa 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey ile Ömer Halis Bey'e "Ben bu şerefli vazifeyi bütün mesuliyetiyle üzerime alıyorum," dedi. Bu söz üzerine iki vefalı silah arkadaşının gözlerinde sevinç yaşlarının tanelendiğini gördü. Ali Fuat Paşa'nın omuzlarında bulunan bu şerefli yük zaten iki değerli ve yiğit arkadaşının da omuzlarında demekti. Paşa kendi kendine kabullendiği Umum Kuvayi Milliye Kumandanı görev ve sıfatı ile hemen gerekenlere alınan ve alınması düşünülen tedbirler üzerine talimat verdi. Sonra alınan kararı olduğu gibi Sivas Genel Kongresi'ne bildirdi. 9 Eylül 1919 tarihli şifre ile Mustafa Kemal ona şöyle karşılık verdi. Kongrenin bugünkü içtimamında Zat-ı Devletlerinin Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığına tayininize müttefikan karar verilmiş olduğunu arz ederiz. Hareket ve teşebbüsatı milliyenizde heyeti temsiliye ile münafazi irtibat buyurulması rica olunur. 7 Eylül 1919 tarih ve 2517 numaralı şifre ile Eskişehir ve Afyonkarahisar kumandanlarına tebliğ edildiği işar buyurulan evamir ve talimat kongrede kıraat edildi. İlk defa olarak büyük bir takdir ve minnettarı ile alkışlanan Nevaddi Mezkure'nin müttefikan ve aynen kabul olunduğunu ve kongre tarafından Zat-ı Devletlerine teşekkür edildiğini tebşir eyler ve icraat-ı mukaddeselerine muvaffakiyetler temenni eyleriz. Aydın vilayeti murahhasları tarafından kongre riyasetine vaki olan müracaat üzerine Zat-ı Devletleri tarafından Aydın Cephesi Kuvayi Milliyesi'ne muktedir bir kumandan tayin buyurulması umumen tensip ve karargir olmuştur. Amail-i Mukaddese-i Milliye'ye mugayir hareketlerinden dolayı azledeceğiniz memurini mülkiye yerine muktedir ve ehli ırz olmak ve yine memurini mülkiyeden bulunmak şartıyla diğer zevatın tayini tensip kılındı. Cümleten gözlerinizden öper, vatan ve millete nafi muvaffakiyetler dileriz. Kongre namına Kongre Reisi Mustafa Kemal. Yeni Harbiye Nazırı Ali Fuat Paşa'nın ihtilalin yıkılmaz direklerinden biri olduğunu anlamıştı. Sivas ve Erzurum yolunu açmak için ilk önce onu devirmek istiyordu. Bunun için de elindeki türlü saldırı silahları ve güçleriyle onun mevzilerine saldırmaya başladı. Eskişehir hem Kuvayi Milliyeciler hem de saldırı niyetleri geniş olan İngilizler için stratejik bir bölgeydi. Onun için Süleyman Şefik Paşa ile İngiliz kumandanlığı ilk saldırıyı oraya yönelttiler. Harbiye Nazırı saldırının ilk aşaması olarak Ali Fuat Paşa'dan Eskişehir'deki taburların geri alınmasını istedi ve Kolordu Kumandanlığı'na Kiraz Hamdi Paşa'yı atadı. Kolordu'nun tümen kumandanlıklarını da eski içi geçmiş emekli subay örneklerinden kimseleri atayarak Ali Fuat Paşa ile emrindeki kumandanları kanunsuz kişiler olarak meydana bırakmak istedi. Kumandayı teslim almak üzere İstanbul'dan Eskişehir'e gelen bu bir sürü subayın hepsi de İstanbul'a bağlı değildi. Bu subayları Eskişehir'den bir adım beri geçirmemek için emir verildiğinden hepsi orada mıhlanıp kaldılar. Ali Fuat Paşa Süleyman Şefik Paşa'ya çok diş biliyordu. Mütarekenin başından beri Harbiye Nazırlığına gelip giden 11 nazırın içinde can düşmanımızla tam bir işbirliğine girişen ilk soysuz oydu. Kendini Eskişehir'de mevki kumandanı olarak adlandıran İngiliz askeri temsilcisi birdenbire dişlerini gösterdi ve hiç kimsenin haberi olmadan 20. Kolordu'ya bağlı birliklerden birkaç subayı yakalatıp hapsettirdi ve cephaneliklerin anahtarlarını istedi. İngilizler Süleyman Şefik Paşa'nın saldırısı sürdüğü sırada Anadolu'nun birçok yerindeki kuvvetlerini Eskişehir'e topladılar. Böylece bu stratejik bölgeyi ellerine geçirmiş olduklarını sandılar. Ali Fuat Paşa bu olup bittiği kabullenemezdi. Bu bölge Yunan cephesinde savaşan Kuvayi Milliye'nin gerilerine düşüyordu. Mutlaka bir şey yapmak gerekiyordu. Gerek Afyonkarahisar, gerekse Eskişehir Salt bu yüzden milli bir bölge durumundaydı. Bunun için bu iki milli bölgeye birer bölge kumandanı atamak gerekiyordu. Hemen kararı uygulayarak Eskişehir Milli Bölgesi'ne kumandan olarak Suvari Yarbayı Atıf Bey'i Afyonkarahisar Milli Bölgesi'ne de 23. Tümen Kumandanı Ömer Lütfü Bey'i atadı. 13. ayrımın sonu sayfa 216.